Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında yeniden birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Ağustos 2017 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. Değerli dinleyenler, derginin Ebedi Fecre başlıklı bölümünde yer alan Onun Muhteşem Ahlakı 25 Mesuliyetlerimiz başlıklı muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı yazıyı paylaşacağız. Cenab-ı Hak insanı kulluk imtihanı için yarattı. Bu cihanı da bu imtihanın bir dekoru ve bir dershanesi olması için var etti. Ayet-i kerimelerde buyurulur: biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. Duhan 38. Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin hakikaten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Müminun 115. İnsanlar yalnız inandık demekle hiç imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı sandılar? Ankebut 2. O halde her akıl sahibi idrak etmeli ki, İnsan bu cihana keyfince vakit tüketmek için gelmemiştir. İlahi mesuliyetleri ve vazifeleri vardır. Hayat sermayesini ciddi bir gaye ile ilahi ölçüler ışığında değerlendirmek mecburiyetindedir. Mesuliyet, sorumlu olmak, muahezeye ve sorguya çekilecek olmak demektir. Günahtan korunmuş olan peygamberler dahi vazifelerinden dolayı ağır bir mesuliyet altındadırlar. Ayet-i kerimede buyurulur: elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de, gönderilen peygamberleri de mutlaka hesaba çekeceğiz. Araf 6. Dehşetli mahşer gününün bir adı da hesap günüdür. O gün insanlar hem Rablerine karşı hem de mahlukata karşı yapıp yapmadıklarının hesabını verecektir. Rabbine karşı iman, tazim, ibadet, şükür borcu içinde olan insanın hem cinslerine karşı da iç içe birçok mesuliyet içinde olduğunu şu hadisi şeriften idrak ediyoruz. Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürünüzden mesulsünüz. İmam her türlü idareci çobandır ve sürüsünden mesuldür. Erkek ailesinin çobanıdır ve sürüsünden mesuldür. Kadın kocasının evinde çobandır, o da sürüsünden mesuldür. Hizmetçi efendisinin malından sorumludur ve sürüsünden mesuldür. İnsanlar toplum halinde yaşarlar ve bu toplulukların nizamı için işlerinden bir kısmının idareci olması icap eder. İnsanların çoğu fıtraten idareci olmaya isteklidir. Lakin idarecilik, idaresi altındakilerin mesuliyetini yüklenmektir. Dolayısıyla bu vazifeleri ehil, liyakatli, dürüst, fedakar, mesuliyetini müdrik kişilerin yüklenmesi ve mesuliyet şuuruyla ifa etmesi iktiza eder. Ayet-i kerimede buyrulur: Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Nisa 58. İdarecilerin taşıması gereken mesuliyeti, Hazreti Ömer'in hilafeti esnasında söylediği şu temennisi ne güzel ifade eder: hayatta olursam inşallah halkın içinde bir sene gezeceğim. Biliyorum ki insanların bana ulaşmayan ihtiyaçları var. Valileri o ihtiyaçları bana bildirmiyor. Kendileri de bana ulaşamıyorlar. Şam'a gideceğim, 2 ay orada kalacağım. Sonra Cezire'ye gidip 2 ay orada kalacağım. Sonra Mısır'a gidip 2 ay orada kalacağım. Sonra Bahreyn'e gidip 2 ay orada kalacağım. Sonra Kufe'ye gidip 2 ay orada kalacağım. Sonra Basra'ya gidip 2 ay orada kalacağım. Vallahi o sene ne güzel bir sene olacak. Allah dostlarından Şakiki Belhi devrin halifesi Harun Reşid'e şu nasihatlerde bulunmuştu: aklını başına topla. Hazreti Sıddık'ın makamına oturmuş olduğundan Cenab-ı Hak senden de sıdk istiyor. Ömerül Faruk makamına oturmuş olduğundan senden de hakla batıl arasını tefrik etmeni istiyor. Osman-ı Zinnureyn makamına oturmuş olduğundan senden de haya ve kerem istiyor. Aliyül Murtaza makamına oturmuş olduğundan senden de ilim ve adalet istiyor. Harun Reşit biraz daha dedi. Şakik yine devam etti. Sen suyun menbaasın, valiler bu suyun arklarıdır. Eğer suyun kaynağı saf ve berrak olursa, arklar da aynı şekilde saf ve berrak olur. Bilhassa bu son gerçeği çok iyi idrak eden Fudayl bin İyaz Hazretleri de şöyle demiştir. Allah'a itaatsizlik ettiğimi, bineğimin ve hizmetçimin huyundan bana itaatsizlik yapmalarından anlarım. İdarecilik mesuliyetinin ağırlığını ve genişliğini Hazreti Ömer, Mehmet Akif'in manzum ifadesiyle şöyle ifade eder. Kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu, gelir de adli ilahi sorar Ömer'den onu. Hazreti Ömer'in torunu olan Ömer bin Abdülaziz de ızdıraplar içinde çırpınarak şöyle ifade ediyordu. Bir ümmetin en ağır yükünü omuzlarımda taşıyorum. Ümmet içindeki açlar, fakirler, hasta olup da ilaç bulamayanlar, yalnız başına terk edilmiş dul kadınlar, hakkını arayamayan mazlumlar, küfür ve gurbet diyarındaki Müslüman esirler, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışma takatinden kesilmiş muhtaç yaşlılar ve aile efradı kalabalık fakir aile reisleri beni üzüntüye gark ediyor. Yakın ve uzak diyarlardaki böyle mümin kardeşlerimi düşündükçe yükümün altında ezilip duruyorum. Yarın hesap gününde Rabbim bunlar için beni hesaba çekerse, Resulullah bunlar için bana itap ve serzenişte bulunursa ben nasıl cevap vereceğim? İdareci olsun veya olmasın, bütün ümmetin bir mesuliyeti de emri bil maruf ve nehy anil münker vazifesidir. Ayet-i kerimede buyrulur. Siz insanlığın iyiliği için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırsınız. Âl-i İmran 110. İyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak, tebliğde bulunmak, Allah'ın adını yüceltme gayreti içinde olmak, bir müminin içtimai vazifelerinin en mühimlerindendir. Kur'an-ı Kerim'de 11 ayeti kerimede emri bil marufa temas edilmiştir. Hadis-i şerifte buyrulur. Sizden kim bir münker, kötülük görecek olursa onu eliyle değiştirsin. Eğer gücü yetmezse diliyle, buna da gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin. Buysa imanın en zayıf halidir. Bu hususta şu da unutulmamalıdır ki, emri bil maruf vazifesini yerine getirebilmesi için ferdin önce kendini ihya etmesi lazımdır. Nefsini tezkiye ve kalbini tasfiye etmesi gerekmektedir. Çünkü sözle söylemek kafi değildir. Asıl tesir kalpten kalbe inikasla gerçekleşir. Salih bir insanla gafil bir insanın aynı ayeti kerimeleri okuyup tebliğ etmesi aynı neticeyi vermez. Gafil bir insanın ayetleri yaşamadan tebliğ etmesinden ne kendisine ne başkasına bir fayda hasıl olur. Nitekim Cenab-ı Hak ilmiyle amel etmeyen sözde alimlerin halini kitap yüklü merkepler olarak tasvir etmiştir. Maalesef zamanımızda emri bil maruf mesuliyeti yanlışa hürriyet mantığıyla zayıflatılmaktadır. Kimse kimseye karışmasın, hayat tarzına müdahale etmesin şeklinde dışı süslü, içi sakat fikirlerle hakkı tavsiye etme vazifesi ihmal edilmemelidir. Çünkü toplumda fertler birlikte yaşarlar ve fertler topluma zarar verecek hareketleri yapmakta serbest olamazlar. Hadis-i şerifte bu husus şöyle anlatılır. Allah'ın çizdiği sınırları aşmayarak, orada duranlarla bu sınırları aşıp ihlal edenler, bir gemiye binmek üzere kura çeken topluluğa benzerler. Onlardan bir kısmı geminin üst katına, bir kısmı da alt katına yerleşmişlerdi. altta oturanlar su almak istediklerinde üst kattakilerin yanından geçiyorlardı. Onlar, hissemize düşen yerden bir delik açsak da üsttekileri rahatsız edip durmasak dediler. Şayet üste oturanlar alttakileri bu isteklerini yerine getirmek hususunda serbest bırakırlarsa hepsi birlikte batar, helak olurlar. Eğer bunu önlerlerse hem kendileri kurtulur hem de onları kurtarmış olurlar. Fahri Kainat Efendimizin sakındırdığı hale ashab-ı sebt ne kadar acı bir misaldir. Onlar İsrailoğullarından bir kavimdi ki Allah onlara imtihan için cumartesi günü avlanmayı yasaklamıştı. Fakat onlardan bir grup şeytana uyarak yasağı çiğnediler. Yasağa riayet edenlerse iki gruba ayrıldı. Bir kısmı bunlar belasını bulsun biz karışmayalım dediler. Diğerleri ise emri bil maruf ve nehyi anil münker vazifesini yerine getirerek haramı işleyenleri ikaz etmeye devam ettiler. Dinlemeseler bile biz söyleyelim, hiç olmazsa mesuliyetten kurtulalım dediler. Hakikaten korkunç ilahi azap geldiği zaman yasağı çiğneyenlerle beraber onları ikaz etmeyenleri de şumulüne aldı. Hepsi maymunlara dönüştüler ve birkaç gün içinde ölüp gittiler. Tebliğde bulunanlarsa kurtuldu. Kanuni Sultan Süleyman Han'la süt kardeşi Yahya Efendi arasında geçtiği anlatılan şu kıssa da bir toplumun manen ayakta kalabilmesi için birbiriyle dertlenmesi gerektiğini bildirmektedir. Kanuni Sultan Süleyman, ihtişamının zirvesine çıkardığı devletin istikbali hakkında endişe eder ve Yahya Efendi'ye ''Osmanoğullarının akıbeti nasıl olur? Bir gün olur da İzmihlal'e uğrar mı?'' şeklinde mektup gönderir. Hazretin cevabı pek vecizdir. ''Neme lazım sultanım?'' Sultan bu cevabın zahirine mana veremeyerek bizzat yanına gider ve tekrar sorar. Yahya Efendi de bunun üzerine maksadını izah eder. ''Sultanım, bir devlette zulüm yayılsa, haksızlık şai olsa, işitenler de neme lazım deyip uzaklaşsalar, sonra koyunları kurtlar değil de çobanlar yese, bilenler bunu söylemeyip sussa, fakirlerin, muhtaçların, yoksulların, kimsesizlerin feryadı göklere çıksa da bunu da taşlardan başkası işitmese, işte o zaman devletin sonu görünür. Böyle durumlardan sonra devletin hazinesi boşalır. Halkın itimat ve hürmeti sarsılır. Asayişe itaat hissi gider. Halkta hürmet duygusu yok olur. Çöküş ve izmihlal de böylece mukadder hale gelir. Bir mümin, hadisatın akışından kendini mesul addeder. İnsanların selde sürüklenen kütükler gibi cehenneme yuvarlanmalarını duygusuz ve hissiz gözlerle seyredemez. Şefkat ve merhametinden dolayı insanların ahiretini kurtarma arzusuyla yanıp tutuşur, dertlenir, çırpınır. Cenab-ı Hak da bu gayretlerin karşılığı olarak hidayetler lütfeder. Fahri Kainat Efendimizin çile ve ızdıraplarla dolu Mekke dönemi böyle bir tebliğ iştiyakı halindedir. O, edebiyat fuarlarında, hac mevsimlerinde, Kabe avlusunda, her yerde ve her fırsatta tebliğe koşmuş, bu yolda her türlü çileyi tebessümle karşılamıştır. Aynı mesuliyet şuuruyla yetişen ashab-ı kiram da, Efendimizin ardından yollara düşmüş, Semerkant'a, Kayravan'a, Afrika'nın içlerine kadar giderek insanları İslam'ın nuruyla buluşturmuşlardır. Allah yolunda malıyla ve canıyla gayret etme vazifemizin ehemmiyetini Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari'nin şu hatırası ne güzel anlatır. Bu büyük sahabi 80 küsur yaşında olmasına rağmen İstanbul seferine katılmıştı. İstanbul muhasarası esnasında bir ensari atıyla düşman saflarının arasına daldı. Ebu Eyyub el-Ensari'nin civarındaki bir başkasıysa bu yiğitliği tenkit etti. ''La ilahe illallah, şuna bakın, kendini göz göre göre tehlikeye atıyor, dedi. Hazreti Halid bunu işitince müdahale etti. Ey müminler, yanlış anlaşılmasın. Bu ayet biz Ensar hakkında nazil oldu. Biz Allah Resulüne misafirperverlik ettik. Gazvelerde bulunduk. Allah yolunda canımızı bezlettik. Allah peygamberine yardım edip dinini galip kıldığında biz artık mallarımızın başında durup onların ıslahı ve nemalanmasıyla meşgul olalım. İslam yolunda hizmete arkamızdan gelenler devam etsin. Biz hurma bahçelerimize dönelim demiştik. Bunun üzerine Allah yolunda infak edin de kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Bir de ihsanda bulunun. Zira Allah yaptığını en güzel şekilde yapan ve ihsan şuuruyla yaşayan muhsinleri sever. Ayeti nasil oldu. Ayet-i kerimede buyurulan kendi eliyle kendini tehlikeye atmaktan maksat, bağ ve bahçe gibi dünyalıklarla uğraşmaya dalıp hak yolundaki gayretleri terk ve ihmal etmemizdir. Allah yolunda gayret mesuliyetimizin ne kadar mühim olduğunun bir başka şahidi de Tebük'e katılmadığı için İslam toplumundan dert edilme cezasına muhatap olan 3 sahabinin durumudur. Bu sahabiler o güne kadarki bütün seferlere katılmışlardı. Fakat bir hizmetten geri kalmaları böylesine ağır bir şekilde tecziye edildi. 50 gün kimse yüzlerine bakmadı. Demek ki ben şu hizmetleri yaptım, kâfi, bana yeter diyebileceğimiz bir hudut yok. Zekatın nisap ve nispetlerini biliyoruz. Serveti olan bir kişi 40'ta birini verince zekat borcunu ödemiş olur. Fakat Cenab-ı Hakk'ın iman nimetinin bedelini nasıl ödeyecek? Onun asgari bir hududu yok. Son nefese kadar gayret var. Her imkanını seferber etmek var. En az seviyedeki kuldan peygamberlere kadar herkes tebliğ ile mükellef. Bu mesuliyet şuurunu çok iyi anlayan ecdadımız da Bosna, Kosova gibi beldeleri fethedince oraya İslam'ın en güzel şekilde temsil edecek aileleri yerleştirmiş, böylece nasipli milletlerin İslam'la müşerref olmalarına yardımcı olmuşlardır. Bugün de ülkemizde ve bütün dünyada manevi açlık ve sefalet içerisindeki insanların sessiz feryatlarını duymak her müminin vazifesidir. Geçtiğimiz günlerde açıklanan bir anketin neticeleri bu hususta mesuliyetimizin ne kadar büyük olduğunu ortaya koymuştur. Kur'an-ı Kerim'i aslından okuyabildiğini ifade edenler sadece %32'dir. Hiç Kur'an eğitimi almayan %65'tir. İnanç esaslarında ciddi kayıplar mevcuttur. Mesuliyet büyük, lakin elbette yakından başlayarak tebliğ ve emri bil maruf bütün ümmete ve bütün insanlığa karşı eda edilmesi gereken vazifelerimizdir. Lakin kendi ailemize ve kendi evlatlarımıza karşı olan mesuliyetimiz bundan çok daha şumullü ve ağırdır. Çünkü evlatlarımız bizzat bize emanettir. Onları ateşten korumak birinci derece bize emredilmiştir. Ayet-i kerimede buyrulur. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Anne babanın evlatlar üzerinde hakları olduğu gibi, evlatların da anne babaları üzerinde hakları vardır. Evlatlarına en kıymetli miras olan İslam şahsiyetini ve güzel ahlakı bırakabilmek her anne babanın en mukaddes vazifelerindendir. Cahiliye devrinin İslam'a ilk itirazı ahiret inancı sebebiyleydi. Hatta dediler ki, ''Ya Muhammed, sen bu ahiret telkininden vazgeç, putlarımıza da dokunma, o zaman biz sana tabi oluruz.'' Bütün dertleri ahiret meselesiydi. Bugün de ahireti unutturucu bir cahiliye taarruzu evlatlarımızı tehdit ediyor. İnternet ve televizyonlardaki bir takım programlar, bir takım menfi modalar ve reklamlar nesillerimize ahireti unutturmaya çalışıyor. Bu bakımdan evlatlarımızı, nesillerimizi bu zehirli cereyandan muhafaza etme yolunda gayretlerde bulunmak en ağır mesuliyetimizdir. Necip Fazıl, nesil endişesinden mahrumiyetin acı manzarasını şu manidar teşbihle ifade eder. Tomurcuk derdinde olmayan ağaç odundur. Evlatlar anne babanın devam eden parçaları olduğu için evlada şefkat çoğu kez insanın kendisini düşünmesinden de öne geçer. Bu sebeple Mehmet Akif der ki, merhametin yok diyelim nefsine, merhamet etmez misin evladına? Evlatlar anne babalarının halini adeta kopya ederler. Dilleriyle söyledikleri telkinlere uymaktan ziyade anne babalarının halleriyle yaşadıklarını örnek alırlar. Bu sebeple Rabbimiz buyurur, ailene namaz kılmayı emret, kendin de namaza dört elle sarıl. Taha 132. Yani anne babalar gerek kendi akıbetleri için gerekse evlatlarının akıbeti için şuurlu bir şekilde kulluğa sarılmalıdır. Dünyada ailesine ve evladına karşı mesuliyetlerini yerine getiremeyenler ahirette onlardan kaçacaklardır. Lakin o sert, abuz, çetin ve belalı günde kaçacak yer yoktur. Çare bu dünyadayken baba evlat, karı koca, fert ve toplum hep beraber Allah'ın sağlam ipine sarılmak ve Allah'a kaçın, koşun emrine hep beraber ittiba etmektir. Cenab-ı Hak kullarının rızkını verirken eşitlik gözetmemiş, kimisine çok, kimisine az vermiştir. İkisi de imtihandır. Zaten kimsenin hiçbir şekilde hiçbir hakkı da mevcut olmadığı için eşitlik diye bir şey mevzu bahis değildir. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak az mal verdiği peygamberinin de çok servet verdiği peygamberinin de ahvalini bize misal vermektedir. Bol nimet verdiği Hazreti Süleyman'ın Allah yolunda malı bir emanet olarak ne kadar güzel kullandığını, nasıl şükredici bir kul olduğunu beyan ederek onun hakkında "O ne güzel kuldur" buyurmaktadır. Diğer taraftan rızık darlığı ve çeşitli iptilalarla imtihan ettiği sabır kahramanı Hazreti Eyyub için de "O ne güzel kuldur" buyurmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de varlıkta da yoklukta da infak edişiyle, sabrıyla, şükrüyle, her haliyle bize en güzel misal üsve-i hasene olmuştur. Çünkü mülkün gerçek sahibi O'dur. Kulların elinde mal geçici bir emanettir. Rızkı geniş olanın mesuliyeti vardır. Ayet-i kerimede buyrulur. Onların mallarında ihtiyacını arz edebilen saile ve halini arz edemeyen mahruma bir hak vardır. Zariyat 19. Yani zekat hakları itibarıyla fakirler bir bakıma zenginlerin sermayelerine 40'ta bir ortak durumundadırlar. Madencilik, ziraat ve hayvancılıkta farklı nispetler vardır. Mal sahibi herkes servetiyle alakalı zekat ahkamını mutlaka güzelce öğrenmeli, her hicri senede mutlaka sayım ve hesabını düzgün bir şekilde yaparak fukaranın hakkını malından çıkarmalıdır. Zekatı vermeyenler Allah katında ortağının malını gasp eden hırsızlar durumundadır. Kaldı ki zekat varlık sahiplerinin mesuliyetlerinin asgari seviyesidir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de zekattan çok daha fazla bir şekilde infakı emreder. İnfak için zekatta olduğu gibi asgari hudutlar, şartlar yoktur. Ucu açıktır. İnfak Cenab-ı Hak'a giden bir yol, bir sırat-ı müstakimdir. Bu yolunda rehberi Allah Resulü'dür. Fahri Kainat Efendimiz son nefesine kadar Allah'ın dinini hem ibadetü taatlerle ve muamelatta yaşamış hem de tebliğ ve emri bil maruf hizmetleriyle yaşatmıştır. Efendimiz infakla dolu bir hayatın en aşikar, en güzide misalidir. Zekat varlıktan veridir. İnfaksa hem varlıkta hem yoklukta veridir. Öyle ki infak ayetleri nazil olduğunda Suffe'de yani Mescid-i Nebevi'nin çardağında yatıp kalkan, gidecek evi bile olmayan fakir sahabiler bu ayetin şumulüne girebilmek, Rabbimizin methettiği infak sahiplerinden olabilmek aşk ve iştiyakıyla dağlara gittiler, odun ve benzeri şeyler topladılar, sattılar parasını Allah Resulüne getirerek infak edenlerden oldular. Cenab-ı Hak Esma-i Hüsna'sından El-Vedud sıfatıyla her şeye muhabbet tevzi etmiştir. Bunun meşrusu vardır, gayri meşrusu vardır. Evlat, hanım ve mal gibi meşru muhabbetler bile ancak Allah ve Resulüne muhabbete basamak olabilirse kıymet ifade eder. Çünkü bu sevgiler eğer Allah ve Resulünün muhabbetine merhale olamazsa ancak son nefese kadar devam eder, mahşer yerinde ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar denildiği ana kadar devam eder. Çünkü esas ebedi yolculuk Allah ve Resulüne muhabbettedir. Fani sevgiler asgari seviyede tutulmalı, o sonsuz aşka, o ebediyet yolculuğuna merhale ve basamak olmalıdır. Unutmamalıdır ki, bu dünyada istifade edilen her nimetin mesuliyeti ve hesabı vardır. Ayeti kerimede buyrulur. Sonra o gün, kıyamet günü, nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz. Elmalılı Muhammed Hamdi Efendi bu ayeti kerimenin tefsirinde şu ibretli kıssaya yer verir. Bu ayeti kerime nazil olduğunda hiçbir şey olmayan muhtaç bir sahabi ayağa kalkarak ''Ya Resulallah, benim üzerimde hesabı verilecek nimetlerden bir şey var mı?'' diye sordu. Resulullah Efendimiz ise hülasaten ''Gölge, iki nalin ve soğuk su'' cevabını verdi. Hakikaten Cenab-ı Hak yeryüzüne ağaçlar ve evler yapabileceğimiz malzemeler lütfetmeseydi, çöller gibi dümdüz bir boşluk halinde yaratsaydı, o güneşin altında halimiz nice olurdu. Sair mahlukat dikenlere, taşlara, haşerata, sıcak, soğuk, kirli, tozlu, ıslak, kuru yerlere basarak yürümek mecburiyetinde. Onlar için ayakkabı imkanı yok. Fakat insan, Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği çeşit çeşit nimetleri, Cenab-ı Hakk'ın verdiği akıl ve kabiliyetle işleyerek ayakkabılar, çizmeler, sıcaktan ve soğuktan koruyan çeşit çeşit kıyafetler imal ediyor. Yine su, gökyüzünde tuzlarından arınıp rafine olup dönen ne büyük bir nimet. Sadece bu üç nimeti düşünüp hesabını verebilir miyiz? Bir düşünmeli. Bir müminin sair mahlukat, hatta nebatat ve cemadat karşısında dahi mesuliyetleri vardır. Mahlukata Halık'ının şefkat nazarıyla bakmak, onlara rahmetle muamele etmek, onlardan istifade ederken insaflı olmak da bir müminin insanlık borcudur. Zira kapımızdaki mahlukat da bize emanettir. Peygamber Efendimiz ağır yük yüklenen develerin şikayetlerini dinlemiş, bir ağacın sertçe silkelenmesine dahi razı olmamış ve daima rahmet telkin etmiştir. Cenab-ı Hak bizleri mesuliyetlerini müdrik kullarından eylesin. Mahşerde hesap ve sualimizi kolay verebilen, amel defterini sağ tarafından alabilenlerden eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bu akşam Sesli Dergi'de Yüz Akı Dergisi'nin Ağustos 2017 sayısında yer alan muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Onun Muhteşem Ahlakı 25 Mesuliyetlerimiz başlıklı yazıyı paylaştık. Böylelikle programımızı noktalıyoruz. İyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.